bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Paris ve Londra'da beş parasız. Kitabın yazarı George Orwell. Çeviren Z. Zühre ilk gelen. Türü yaşantı sayfa 255. İthaki Yayınları 282 Klasik Dünya Edebiyatı Edebiyat 228. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Seslendiren Güzin Yenilmez. George Orwell, Eric Arthur Blair, George Orwell, 1903 yılında babasının devlet memuru olduğu Büyük Britanya İmparatorluğu'nun bir dominyonu olan Hindistan'da doğar. Aile 1907'de İngiltere'ye döner. Orwell 1917'de Eton'a girer. Orada yayınlanan çeşitli okul dergilerinde sürekli olarak yazılar çıkar. 1922 ile 1927 arasında o tarihte yine bir Büyük Britanya sömürgesi olan Birmanya'da, bugünkü adıyla Myanmar İmparatorluğun Hindistan Emniyet İdaresi'nde çalışır. İlk romanı olan Burmese Days, Birmanya Günleri 1934, o yıllarda yaşadıklarından esinlenerek kaleme aldığı bir yapıttır. Bunun arkasından yıllarca süren bir yoksulluk dönemi gelir. Paris'te iki yıl geçirdikten sonra İngiltere'ye döner ve bir yandan sırasıyla özel öğretmenlik, kitapçı dükkanı tezgahtarlığı gibi işler yaparken öte yandan da pek çok süreli yayında eleştiri ve makaleleri çıkar. Down and Out, Paris and London, Paris ve Londra'da beş parasız başlıklı kitabı 1933'te yayınlanır. Toplumcu ve barışçı hareketlere öncülük eden yayıncı ve yazar Victor Gollancz tarafından 1936 yılında Lancaster ve Yorkshire'da işsizliğin çok yoğun olduğu bölgeleri gezip incelemelerle görevlendirilir. Derrant to Wigan Pier 1937. Orada gördüğü yoksulluğun güçlü bir betimlemesidir. 1936 sonlarında İspanya'ya giderek Cumhuriyetçiler safında yer alır ve orada yaralanır. Homito Catalonia, Katalonya'ya selam 1938. İspanya iç savaşını anlatır. 1938'de bir hastaneye kaldırılır ve o tarihten sonra sağlığı hiçbir zaman tam düzelmez. Fas'ta 6 ay geçirir ve orada Coming Up For Air 1939 adlı ve geçmişe özlemiyle savaş ve Nazizm tehdidi altında gördüğü gelecekle ilgili tedirginliğini anlatan kitabını yazar. İkinci Dünya Savaşı sırasında sivil savunmada görev alır ve 1941-1943 yılları arasında BBC'nin dış haberler servisinde çalışır. Tribün gazetesinin yazın bölümü sorumlusu olarak sürekli bir politika ve yazın yorumları sayfası hazırlar. Bununla aynı zamanda önceleri Observer, sonra da Manchester Evening New gazetelerinde de çalışır. Tek siyasi simgesel yapıtı olan Animal Farm, Hayvanlar Çiftliği 1945'te yayınlanır. Kendisine dünya çapındaki ününü kazandıran bu roman ve Nathan 84 1984-1949 olur. George Orwell Ocak 1950'de Londra'da ölür. Ölümünden birkaç gün önce geniş bilgisiyle ünlü gazeteci Desmond Monk Cathy ona yolladığı yılbaşı kutlamasında şöyle yazıyordu: "Siz İngiliz yazınında silinmez bir iz bıraktınız. Kuşağınızın az sayıdaki anımsanmaya değer yazarlarından birisiniz." Giriş. Eric Blair öğrenciliğinden başlayarak kendisini çeken şeyin yıldızının peşine gitmiştir. Kolejlilerin, yani Eton'un seçkin aydınları olan King's College mezunlarının Oxford ya da Cambridge'de çalışmak isteyecekleri ve bunda başarılı olabilecekleri peşin olarak kabul edilirdi. Fakat Eric o yolu denemedi. Ailesi bir Eton bursu kazansın diye oğullarını sıkıcı bir yüksek öğretime hazırlık okulunda çok çalışmaya zorlamıştı. O ise kendi kişisel hevesiyle ilgisi olmayan bir yolda daha fazla çabalamak istemiyordu. Why I Write, Neden Yazıyorum 1947 adlı yapıtının başında 5 ya da 6 yaşından beri bir yazar olacağını, olmak zorunda bulunduğunu bildiğini anlatır. Çocukluklarında yıldızlarını belirleyecek kadar talihli olan böyleleri için tek zorunlu yol kendini yetiştirme yolu. Okumak kapsamlı ve dikkatli okumaktır. Ne var ki İngiliz yazarını Eton'da önde gelen bir ders değildi. Oraya gelen erkek çocuklar ya hiç düzeltilmeyecek derecede yazından uzak ya da öylesine yazınla yoğrulmuş ailelerden geliyorlardı ki genellikle bunlara İngiliz yazını öğretmek anlamsız oluyordu. Yıllar sonra Eric'in rehber öğretmeni Andre Gow artık ünlenmiş olan öğrencisinin 5 yıl boyunca hiç çalışmadığını söyleyecekti. Bu doğru değildi. Eric aralarında Sewell Stern ve Jack London'da bulunan İngiliz dili düz yazı ustaları arasında en çok hoşlandıklarından coşkuyla çok şey öğrenmişti. Drone to Wagon Pier adlı kitabında şöyle der. 17 ya da 18 yaşındaydım. Shaw Vers ve Gers Wharton'ın yayınlanmış tüm yapıtlarını okumuş, sonra yeniden okumuştum. Bunlara o zamanlar hala tehlikeli biçimde ileri yazarlar diye bakılıyordu. Ne var ki resmen tarih ve Yunanca, Latince bölümü öğrencisi sayılıyordu. Sınavlarda da 167 öğrenci arasında 138. oldu. Düş kırıklığına uğrayan Blair ailesi o sırada tek oğulları neye hevesi olduğunu söyleseydi de etkilenmezdi. Her kuşakta binlerce yeni yetme yazı yazmak isterdi. Eric ise o zamana kadar hiçbir yazınsal yeti izine rastlanmamıştı. Zaten ne hakkında yazacaktı ki? İnsanın ilk 18 yılının satılabilecek bir yazıya ne malzeme ne de esin sağladığı pek görülmüş şey değildir. Üniversite bursu kazanma işini serdiğine göre Eric hemen ekmeğini kazanmak zorundaydı. İşte o da çıkıp Birmanya'ya gitti ve orada İmparatorluğun Hindistan Emniyet İdaresi'nde çalışarak yalnız fakat eğitim bakımından dolu dolu 5 yıl yaşadı. Annesinin ailesi kuşaklar önce Birmanya'ya yerleşmişti. Babası da orada seçkinlerle pek ilişkisi bulunmayan bir kuruluş olan Hindistan Hükümeti Afyon Dairesi'nde orta derecede bir memur olarak görev yapmıştı. Victoria döneminin değer yargılarına karşın Çin ile olan Afyon ticareti 1860 yılında bir Britanya hükümeti tekeli olarak yasallaştırılmıştı. Burmese Days adlı kitabı okuyanlar sömürgeciliğin edimlerine Orwell'ın nasıl bir şekilde tepki gösterdiğini bilirler. Birmanyalılar hakkında hiçbir zaman duygusallık da hayranlık da göstermemiştir. Gösterseydi şaşılacak bir şey olurdu. Fakat Birmanya'nın Britanya tarafından durdurak bilmeksizin sömürülmesini, bunu Birmanyalı'nın ırksal zayıflığı olarak gördüğü şeye dayandırmalarını ve bu bahaneyle haklı göstermelerini kabul edemiyordu. 1927'de İmparatorluğun Hindistan Emniyetinden istifa etti ve bu ailesini çok öfkelendirdi. Yazar olma niyetini açıkladığında da öfkeleri yatışmadı. Orwell'ın biriktirdiği para Birmanya'da yalnız ve pek sade bir yaşam geçirmiş olduğunu, kulüpte demleneceğine kitap okuduğunu kanıtlardı. Ama yine de yazın dünyasının soğuk dalgalarına atılan biri için pek cılız bir can kurtaran yeleği sayılırdı. Örneğin nerede yaşayacaktı? Sonunda aile dostlarından biri Portobello yolu taraflarında, fakirce bir sokakta pek zavallı bir tek göz oda buldu. Komşuları gencin kararlılığı karşısında etkilenmişlerdi. Haftalarca daracık soğuk odasından çıkmıyor, yazı yazamayacak kadar donan ellerini mum alevinde ovuşturuyordu. Besbelli, İngilizceyi yapabildiğince etkili kullanmayı öğrenme uğruna her türlü zorluğa katlanmaya hazırdı. Bir yazar sonradan yazar olmayıp yazar doğabilir. Yazma isteğiyle doğmuş olabilir. Fakat birçokları için küçük çapta bir başarının bile yazılıp buruşturulmuş kağıtlar arasında geçecek kasvetli yıllar boyu hazırlanması gerekir. Günümüzde yarı aydın fakat etkili biçimde tanıtılıp öne çıkarılmış bir takım yazarların ün ve zenginliğe kavuşmadaki rahatlığına Orwell'i dehşete düşürecek ölçüde bir rahatlık bakıp bu olguyu çoğu zaman unutuyoruz. Orwell hiçbir zaman yapıtını bir para kaynağı olarak görmemiştir. En iyi denemelerinin çoğu her zaman pek kıt para veren, bazen ise hiçbir şey vermeyen Tribune gazetesi için yazılmıştır. Yaşam öyküsünü yazan Bernard Craik'in dediği gibi sanatı tanımışlıktan üstün tutardı ve bunu içtenlikle yapardı. Bundan ötürüdür ki en amansız eleştirmeni kendisiydi. A Clergyman's Daughter, Papazın Kızı adlı kitabının okuma kopyasını telif hakları ajansına gönderirken şöyle diyordu. Buluş iyi ama korkarım berbat ettim. Doğuştan yazarın bir başka özelliği de genellikle kendi yazılarını tartışanların pek değerli bir şey üretmeyecekleri hakkındaki inancıydı. İşine bağlı olan bağlılığı da hiç sönmedi. Gecikmeyle gelen ününden başı dönüp de bir yazar olarak daha az şeyler verme isteğine kapılmadı. Orwell söz konusu olduğunda biçem gerçekten insandır. Dipnot, Fransız doğa bilimci Buffon'un 1707-1788 biçem insanın ta kendisidir. Le style c'est homme'm sözüne gönderme. Dipnot bitti. Nitekim T.S. Eliot da köklü bir namusa dayanan iyi yazı diyerek bunu kabul eder. Orwell 1928'de o sıralar hayatın çok ucuz olduğu Paris'e giderek öğrenci mahallesinde Pot de Fer sokağı 6 numarada ucuz bir otele yerleşti. Orada 15 ayda iki roman ve birçok kısa öykü yazdı. Ancak hepsi de yayın evlerince defalarca geri çevrilen bu yapıtlarını yok etti. Edebi yapıtlarının yayınlanmasına aracılık yapan Ayan Bailey'den tedirginlik içinde ve alçak gönüllülükle yapıcı bir eleştiri beklerken adam kısa öykülerden biri için olgunluktan uzak doyurucu değil diye yargı veriyor ve şunları ekliyordu. Ayrıca sanırım yazılarınızda seksle fazla uğraşıyorsunuz. Başka bir öyküsü şu yorumu aldı. Çok iyi betimleme gücünüz var ama betimleme birkaç kısa cümleyle daha etkili olacakken bir sayfaya çıkarılınca o güç sıkıcı oluyor. Anlaşıldığına göre 25 yaşındaki Orwell'in yanlışları birçok acemi yazarın yanlışlarından farklı değilmiş. Birinci derecede önemli fakat görünüşte hiçbir verimi olmayan bu dönemde Orwell sadece tanınmamış birkaç yayın organına birkaç makale satabilmiştir. İleride şöyle diyecektir. Yazınsal çabalarım ilk yıl bana 20 sterlin zor kazandırmıştır. Daha sonra verdiği İngilizce derslerinden düzensiz olarak gelen paralarla birlikte tüm birikimi çalınır. Hırsız, Down and Out kitabındaki İtalyan delikanlı olmayabilir. Sonraları kendisi, arkadaşı Mabel Firze varını yoğunu kahvede bulduğu bir sürtüğe kaptırdığını söylemiştir. Sürtük ilişkisini bir süre devam ettirdiği bir kadındı. Anne ve babasının duyarlılığına beslediği saygı bu kötü serüvenin kapanmasını gerektiriyordu. Orwell'ı beş parasız bırakan her kimse ona iyilik etmiş oluyordu. Çünkü Paris'teki son 10 haftası yayınlanan ilk kitabının tohumlarını ekmiştir. Bir süre fakirlerin yaşamını paylaşmış olan birçok yazar her ne kadar yeni komşularına öyle görünmek isteseler de gerçekte tam anlamıyla 10 parasız kalmış değillerdir. Down and Out adlı kitabın Paris bölümlerindeki canlılık, doğrudan doğruya etkileyiş, Orwell'in o sırada bir oyun oynamakta olmayışından ileri gelir. Gerçi hemen oradan ayrılıp annesinin babasının Saint-Vol'daki gösterişsiz fakat rahat evine gidebilir ve yenilgiyi kabullenebilirdi ama bu Hindistan emniyetindeki güvenli geleceğini bırakmakta öylesine direndikten sonra pek çekici bir kurtuluş yolu olmazdı. Tek tek olduğu için de çok sevdiği serüven sever yakının Neli halasından da yardım isteyebilirdi. Her ne kadar açıkça anlaşılabilecek nedenlerden ötürü kitapta onun yakınlarda olduğundan söz edilmiyorsa da, hala o sırada Paris'te kısa süre önce Dünya İçişleri Esperanto Derneği'ni kurmuş olan hafifçe üşütük sevgilisi Eguen Adam ile oturuyordu. Ne var ki Neli halanın kendisinin içinde bulunduğu koşullar gururlu bir yeğenin gidip para isteyemeyeceği kadar sıkıntılıydı. Şu halde Rivoli sokağı üzerindeki şık Lotte Oteli'nin tiksindirici mutfağında çalışmaktan başka bir şey kalmıyordu. Orwell 1929 yılının Aralık ayında Paris'ten ayrıldıktan sonra Londra'da hemen beş parasız yaşamaya başlamadı. Noel yoğurtusunu ailesinin yanında geçirdi. 26 yaşına gelmiş ve belirli bir mesleği bulunmayan başarısız oğullarının çıka gelmesiyle ailesinin neşesi kaçar gibi olmuştu. O da kendini savunma gereği duyup Paris'te geçirdiği zaman hakkında bir kitap yazmakta olduğunu haber verdi. Ne var ki bu arada herhangi bir yolla bir şeyler kazanması da gerekiyordu. Southwold yakınlarında birkaç özel ders bulundu kendisine. Aynı zamanda çok geçmeden gözü pek Edith Sitwell ya da J.B. Priestley gibi büyük adlar önünde pısırıklığa kapılmayan bir bağımsız eleştirmen olarak tanınmaya başlamıştı. Orwell'ın öğrencilerinden biri ileride Londra Eğitim Enstitüsü'nde felsefe profesörü olacak olan Richard Peters, sevimli ve kimselere benzemeyen öğretmenini şöyle anlatır. Uzun boylu, incecik bir genç adam, geniş adımlarla rahatça yürürken sallanan kocaman başının tepesinde gür ve dalgalı saçlar. İnsanın elini kolunu bağlayan tatlı bir gülüşü vardı. Hem bizimle ilgilendiği izlenimini bırakırdı hem de kayıtsız bir biçimde bizimle eğlenir gibiydi. Hiçbir zaman tepeden bakmamıştır. Hiçbir zaman öğütleriyle başımızı şişirmemiştir. Hiçbir zaman işimize burnunu sokmamıştır. Ortalığı velveleye verdiği görülmemiştir. Kendinden emin olmayanların o kesin konuşmasına onda rastlamamışızdır. Ekim 1930'da tamamlanan bu kitabın ilk biçimi A Scallion Devir, bir uşağın güncesi başlığını taşıyordu ve 35 bin sözcüğü geçmiyordu. Belli ki Orwell sadece Paris malzemesini kullanmıştı. Jonathan Cape fazla kısa ve büyük bölçük olduğu gerekçesiyle geri çevirince yazdıklarını uzattı. Bir kez daha Cape'ye götürdü, o da bir kez daha geri çevirdi. Bir yıl sonra Faber yayın evine kalınca bir daktilo çıkışı Londra bölümleri eklenmişti. Götürdü. Bu kez geri çevirme yazısı T.S. Eliot'un imzasını taşıyordu. Çok ilginç bulduk ama ne yazık ki bana yayınlanabilir gibi görünmedi. Bu aşamada Orwell'ın cesareti kırılmıştı. Niçin böyle bir tepki gösterdiği pek anlaşılmıyor. Çünkü topu topu iki yerden geri çevrilmişti ve onlar da Londra'nın yazınsal yapıt basan en önemli yayın evleriydi. 1932'de belki artık Down and Out kitabına düşmanca bakmaya başlamış olabilir. Birçok yazar gibi bir kitap uzun süre zihnini uğraştırdığında böyle bir şey hisseder. O sırada Burmese Days adlı yapıtına dalmıştı ve birkaç kez elden geçirdiği Down and Out'a herhalde sadece bir düş kırıklığı olarak değil, aynı zamanda zihnini sinirlendirerek uğraştıran bir şey, üzerinde daha çok durması gerektiğini bildiği ama unutmayı yeğlediği bir şey diye bakıyordu. Bu kitabın kurtarılmasını ve yayınlanmasını Mabel Fiers'e borçluyuz. Orwell daktilo sayfalarını yırtıp atsın diye onun evinde bırakmış. Ev sahibesinin alıkoymasını istediği tek şey raptiyelermiş. Bayan Fiers okuma kopyasını yırtacağına, tanınmış bir yazın yapıtları ajanına Leonard Murray'a götürür ve adamı hemen getirdiklerini okumaya zorlar. Murray ilk bakışta yapıtın yeni ve cüretkar Collins yayın evine uygun olduğunu anlar ve basılması hemen kabul edilir. Bir koşul vardır, bazı atlar değiştirilecek, tüm küfürler silinecektir. Kolay olan bu son düzeltmeyi çarçabuk yapan Orwell, Victor Golans'la şunları yazmıştır. Kimse sakınca görmezse kitabın takma adla yayınlanmasını yeğlerim. Bunu yapmakla yitireceğim bir ünüm yok. Kitap biraz tutulursa hep aynı takma adı kullanmayı sürdürebilirim. Golanz'ın öneriyi kabul etmesiyle Eric Blair George Orwell olur. Paris'ten utanılacak bir biçimde dönüşünden 3 yıl sonra Orwell Noel'i geçirmek üzere yine anne babasının yanına gitti. Bu kez koltuğunun altında Down and Out'un satış öncesi nüshaların birkaç tane sıkıştırmıştı. 288 sayfalık o yılların bol keseden bol bırakılmış marjlarıyla hoş görünümlü bir kitap olmuştu. Sayfalarda kitabın başlığı da gösterilmişti. Confessions of Down and Out bugünkü başlıkla, yani Paris ve Londra adlarını da içeren başlıkta ne kadar sonra karar kıldığını görüyoruz. Orwell'ın annesi pek kasıntı bir tavırla yazarın kendi bildiği Eric olmadığı yolunda bir yorumda bulundu. Kız kardeşi Avril ise daha sonra olayı anlatırken anne ve babalarının dildeki açık sözlülüğe epeyce şaştıklarını anımsayacaktır. Aile takma ad kullanılmış olmasına şükrediyordu. Çünkü Bay ve Bayan Blair oğullarının gariplikleri Southwark'ta hoş karşılanacak türden değildi pek. 9 Ocak 1933 günü Down and Out 8 şilin 6 peni. Dipnot: İngiliz lirası sterlin ondalık sisteme geçmeden önce 1 lira 20 şiline, 1 şilin 12 peniye bölünürdü. Dipnot bitti. Fiyatla satışa sunuldu. Bundan ciltli kitapların bugünkünden daha ucuz olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. C.B. Lewis, W. H. Davis, Captain Mackenzie, J.B. Berisli ve daha birçok eleştirmenden bol övgüler geldi. 3000 kadar satıldı. Bu tanınmamış genç bir yazarın ilk kitabı için pekala iyi bir sonuçtu. Orwell'in eline 2 yılda toplam 150-200 sterlin geçti. Üne ise ancak 1940 yılında Penguin yayınlarının iyi bir yanlışlık sonucu kurmaca yazın içinde göstererek 55 bin adetlik bir ucuz baskı yapmasıyla kavuştu. The Rantovian Pierre adlı kitabında Orwell 1927'de, yani beş parasız döneminden az önce, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu şöyle anlatır. Cezasını çekmem gereken çok ağır bir suç yükü altında bulunduğumun bilincindeyim. Sözlerim belki abartılı görünüyordur ama insan 5 yıl boyunca hiçbir biçimde onaylamadığı bir işi yapmışsa bu benim söylediğimi hisseder herhalde. Kendimi batırmak istedim. Hemen ezilenlerin yanına inmek, onlardan biri olmak, onların safında ve zorbalarının karşısında olmak istedim. Bunu en çok her şeyi tek başıma düşünmem gerektiğinden istiyordum. Baskı karşısında duyduğum kini sıra dışı boyutlara taşımıştım. O tarihte başarısızlığa uğrama, tutunamamış olma benim için tek erdemdi. Kendi başıma ilerlemekle ilgili olarak duyduğum her kuşku, hatta yılda birkaç yüz sterling bir yaşamda tutunma bana manen çirkin bir şey, bir çeşit zorbalık olarak görünüyordu. Şu halde kendi söylediklerine bakarak bu kitabı yazan genç adamın zihninin duru olmadığını, kendisinde bir belirsizlik bulunduğunu söyleyebiliriz. Duygusal ve zihinsel bir burgaç içindeydi ve İspanya Savaşı ve 1936-37'nin öteki olayları var olan dengeleri değiştirdikten sonra nerede olduğumu anladığım zaman çıkabilecekti. Bu burgaçtan ancak yine de o burgaç belirsizliği Down and Out'ta saflıktan kaynaklanan bir güç vermiştir. Ortaya çıkan şey duygulu gözlem yapmasını bilen, seveceğim bir delikanlının yoksulluk karşısında, varsılların nasırlanmış duyguların karşısında gösterdiği kızgın tepkiydi. Şimdiye kadar kimse çıkıp da bu kitabın Orwell'ın en iyi kitabı olduğunu ileri sürmemiştir. Ancak Orwell hayranlarının birçoğu bu kitaptan en sevdikleri Orwell diye söz ederler. Kitabın kusurları çoktur ama nedense sevimli gelir. Birçok yerinde Orwell'ın güvenini yitirdiğine tanık oluruz. Örneğin Charlie'nin bir orospunun ırzına geçişini anlattığı o beceriksizce araya sıkıştırılmış basma kalıp bölümün sonunda şöyle der: onu, Charlie'yi anlamıştım. altın horozda ne kadar farklı kimseler bulunduğunu göstermek içindi. Ya da başka bir yerde zengin kitlesiyle yoksul kitlesi yalnızca gelirleriyle birbirlerinden ayrılır. Başka hiçbir şey değil. Ortalama bir milyonerle sırtında yeni bir giysi bulunan ortalama bulaşıkçı arasında hiçbir ayrım yoktur. Eşit koşullarda yoksullarla yan yana gelmiş herhangi bir kimse bunu böyle bilir. Bir sonraki sayfada ise ilginç biçimde kendinden kuşkulanır durumdadır. Bu kez sağlam bir neden vardır kendisinden kuşkulanması için. Ve insanın eşitliği konusundaki fikir yürütmesini acaba bütün bunlar harcı alem şeyler mi diye bitirir. Yoksullukla eşit koşullarda yan yana gelme Orwell için kolay değildi. O son derecede titiz bir adamdı. Acından ölürken bile içine tahta kurusu düştü diye bir maşrapa sütü dökme zorunda hissederdi kendini. Üstelik onun kuşağından hiç kimse ezilmişler safında yer alma isteğinde ne denli içten olursa olsun hiç kimse aşağı yüksek orta tabaka koşullanmasından sıyrılamazdı. Orwell da kendisine içtenlikle yaklaşmayan berduşlara sahte arkadaşlık gösteremeyecek kadar namuslu bir insandı. Yazar Londra'da beş parasızlık çekerken son derecede kendinden olarak İngiliz sınıf bilincinin o kendine özgü niteliği kıta Avrupa'sında olduğundan hem daha acımasız hem daha sinsi biçimde karşısına çıkar. Yine de bu engel onu okurlarının onun yol göstermesi olmasaydı asla göremeyecekleri hatta düşleyemeyecekleri bir yaşantı alanını parlak biçimde belgelemekten alıkoymamıştır. O yaşantı alanına o sıralarda orta sınıf okur ilgi duymazdı. Bugün bile aramızda şehrin kalabalık mahallelerini, oralarla ilgili sorunlarını hatırına getirmek istemeyenlerin payı insan ürkütecek kadar yüksektir. Orwell'ın 1930'da yazdığını neredeyse 60 yıl sonra pek fazla kişi ve şeye uygulayabiliriz. Durumun karşı seçeneğinde sıkıcı bir Marksist cennetinin varlığını sezinlediği için eğitimli kişi her şeyin olduğu gibi sürüp gitmesinden yanadır. Ne var ki ilgisizlerin yüzdesi 1930'lardan beri hep küçüldü. İşte Orwell bu değişikliği getirenlerin ön safında yer almıştır. Her ne kadar Down and Out yayınlanır yayınlanmaz kamuoyunda bir etki yapmamışsa da taşı delen su etkisini başlatmıştır. Bugün birçok okuruna Down and Out'ın başlattığı tartışmalardan biri gerçek öz yaşam öyküsünden bir kesit midir yoksa kısmen kurmaca mıdır tartışması sıradan görülebilir. Yine de Orwell bu tartışmayı ciddiye almış. 1935'te Lavaş Endragi adıyla yayınlanan Fransızca çeviriye yazdığı biraz karışıkça ön sözde bir belgesel yapıt nazarı olarak geçirdiği evrimi ve belgesel yazarlığının hilelerini anlatmaya çalışmıştır. Sanırım her yazar seçimini yaparken ne kadar abartıyorsa ondan fazla bir şey abartmadığımı söyleyebilirim. Olanları oluş sırasına göre vermem gerektiğini sanmıyorum. Fakat anlattığım her şey şu ya da bu zamanda olmuştur. Bu kısa bir süre sonra The Road to Vegan Peer adlı kitabının içinde Down and Out hakkında yazdıklarına ters düşüyor. Orada anlatılan olayların tümüne yakını gerçekten olmuştur. Daha sonra şunu söyler. Kitabın iki bölümünde de tüm kişiler birer bireyden çok birer kalıp kişi olarak yaratıldı. Öyle olsa da Down and Out'un renkli kişileri kalıp kişisinin tam tersi gibidir. Birey olarak betimledikleri, ustaca betimlendikleri içindir ki ilgi çekerler ve eğlendirirler. Her ne kadar o zamanlar Orwell'ın içinde yatan nutuk romancı, yazara Charlie'nin, Henry ya da Boris'in tutkularını vurgulatmaya çalışmışsa da insan hiçbir zaman o adamların yaşamış olduğuna inanmıyor. Ne var ki Orwell'in bu iç zıtlaşmalarına yol açan ikilem her belgesel yazarında görülen bir şeydir. İnsan bir yandan olguları çarpıtmamaya bakarken bir yandan da ham madde olarak kullandığı kişilere bir onur borcu duyar. Sadece 24. bölümde Orwell'in olguları çarpıttığı açıkça bellidir. Paris'ten döndüğünde kendini Londra'da beş parasız bulduğunu, Londra'da yatacak ucuz bir yer bulma konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadığını söyler. Bu elbette gerilimi arttıran bir öge ve Paris'te çizdiği toplumsal sahneye Neil halayı koymaması gibi zararsız bir yazın oyunu. Fakat gerçek şu ki, Notting Hill'deki Berduş yatakhanesinde geçen bir geceyi anlatan Duyspik misafirhane başlıklı ilk önemli denemesini daha Paris'teyken yazmıştı. İngiltere'den ayrılmadan önce Berduşlar arasında bir süre isteyerek kalmıştı. İşçi sınıfının koşulları hakkında hiçbir şey bilmiyordum. İşçilikle ilgili rakamlar okumuştum ama o rakamların içinde neler sakladığı hakkında bir fikrim yoktu. Orville yoksullar arasında yaşadıklarını zaman dizinine oturtarak anlatsaydı Don An Ahud o kadar dokunaklı olmazdı ama daha tutarlı ve daha derli toplu bir kitap olurdu. Orville'ın 22. bölümde yoksul halktan korku hakkında söyledikleri ilk bakışta modası geçmiş bir şey gibi görünüyor. Savaş sonrası, dipnot, Birinci Dünya Savaşı 1914-1918. Dipnot bitti. Bolluğu yoksul halkın boyutlarını epeyce küçülttü ve kalanını da Britanya'da görüldüğüne göre refah devleti, dipnot, ön sözün yazıldığı yıllarda çok kullanılan bir terim, devletin sağlık, emeklilik gibi bazı toplumsal güvenceleri üstlendiği rejim, dipnot bitti. Yatıştırdı. Fiziksel açıdan bakılırsa bugün beş parasız kalma 50 yıl önceki kadar zorlu bir şey değil. Fakat ruhsal açıdan yoksul halk daha mı iyi durumda? Orwell'ın Berduş arkadaşları yaşamlarını dışarıdan yalıtılmış bir alt kültür içine kapanmış olarak sürdürüyorlardı. Ve kendilerinden daha talihli olanların nasıl yaşadığından ancak şöyle böyle haberleri vardı. Bugün televizyon işsizin hiç ulaşamayacağı şeyi, yurttaşlarının çoğunun ise erişebildiği bolluğu ona acı vererek gösteriyor. Şu ana kadar büyük hemşire dipnot. George Orwell'in 1984 adlı romanının her şeyi gözetim altında tutan büyük biraderine ve bu ön sözün yazıldığı yıllarda Birleşik Krallık Başbakanı olan Bayan Margaret Thatcher'a gönderme. Dipnot bitti. Kazanıyor ve yoksul halk boynunu eğmiş bekliyor. Bugün Orwell aramızda olsaydı ülkenin geleceği için huzursuzluk duyardı ve bu yoksul halkın gücül yıkma gücünden çok o gücü denetim altında tutma amacıyla düzenlenmiş yöntemlerden doğan bir huzursuzluk olurdu. Derla Murphy.